Ayrım 29, sayfa 425. Aynadaki aksime son bir kere baktım. Çok garipti. Sanki hayati bir randevuya değil de bir kokteyle gider gibi giyinmiştim. Hadi'ye özellikle takım elbiseli ve kravatlı gelmemi istemişti. Lacivert kendinden çizgili elbisem, beyaz gömleğim, diagonal çizgili kravatımla pek şık görünüyordum. Belki pek çoğunuz bu satırları okurken o uğursuz villaya gitmemin anlamsız ve başıma yeni belalar saracak yeni olaylara gebe olduğunu düşüneceksiniz. Bu pek yanlış sayılmaz. Pırıl pırıl boyaları ayakkabılarımı bağlarken ben de aynı şeyleri düşünüyordum. Ama davete gitmemem olanaksızdı. Her şeyden önce içimdeki sonsuz merakın giderilmesi lazımdı. Hadiye neler yapmış, nasıl bir sonuca varmış ve bu muammayı nasıl neticelendirmişti? Sorunun cevabı bütün gün beynimi kurcalayıp durdu. Esaslı bir çözüme ulaşmasa bana o ikinci telefonu etmezdi. İkinci olarak en az kendine karşı dürüst oluyordum. Betül'ün bende yarattığı derin izlerden kurtulamıyordum. An geliyor ondan tiksiniyor ve nefret ediyordum. Ama şurası bir gerçekti ki evden çıkıp gittiği andan itibaren onu özlemeye başlamıştım. En azından haklı olduğu bir yan vardı. Dün gece yatak odamda ihtilaçlar içinde geçirmiş, karyolamda her dönüşte onun sıcak vücudunu bulacakmışım gibi bunaltıcı duyguların altında ezilmiş kalmıştım. Onu uzun süre unutmayacağım kesindi. Hadiye'ye gelince, o sadece benliğimi sarsmaktan, Betül'e benzediğinden öte ruhumda fırtınalar yaratıp acı çekmemden öte bir rolü olmayacaktı. Onu yeterince tanıdığımı söyleyemezdim. Bütün bir gece sohbet etmiştik yalnızca. Bir an zaaf gösterip onu öptüğüm anı saymazsak. Aramızda ciddi bir hiçbir şey olmamıştı. O da çıplaklığın kısa bir süre beni etkilemesi, Betül'ü çağrıştırması ve kendimi kaybetmemden kaynaklanmıştı. En önemlisi Hadiye'nin bütün itirazlarına ve kabul etmemesine rağmen hala kocasını sevdiğine inanmamdı. Betül'ün aksine karakteri hayatı boyunca tek bir erkeği sevip ona bağlanacak yapıda olmasıydı. Bana ilgi duymuyordu. Böyle bir kuruntuya düşmek abes olurdu. Nitekim onunla öpüşmemizden sonra duyduğu nedamet hissi hala gözlerimin önünden gitmiyordu. Nasıl da kendini kollarımdan sıyırmış, pişmanlıkla kaçmıştı. Kendimden ziyade ona acıyordum. Belki ben uzun zaman sonra olayların tesirinden kurtulabilirdim. Ama Hadiye ne yapacaktı acaba? Saatime bir göz attım. 9'du. Telefonda bana tam 9.30'da villada olmamı söylemişti. Aklım yine karmakarışıktı. O villada esrarengiz bıyığın olayın cereyan ettiği muhakkaktı. Az sonra tüm soruların cevabını bir şekilde bulacağımı biliyordum. Sadece yarım saat kalmıştı esrarın çözülmesine. Trençkotumu giydim. Aynada Akim'e son bir kere baktım. Orada kimlerle karşılaşacaktım acaba? Şık gelmemi istemesinin nedeni ne olabilirdi? Artık düşünmek istemiyordum. Her şey olacağına varacaktı. Kapıyı örtüp asansöre yürüdüm. Villaya yaklaşıyordum. İçimdeki rahatlık yerini hızla gerilmeye bıraktı. Sonra da korkuya. Yaşadığım dehşetin henüz bitmediğini sanki hissetmeye başlamıştım. Hatta belki de yeni başlıyordu daha. Kısa bir an direksiyonu kırıp geri dönmeyi bile düşündüm. Ama yapamazdım. Merakım taşıdığım gerilimden de fazlaydı. Arabayı sürmeye devam ettim. O toprak yolda ağır ağır ilerliyordum. Sonunda villa göründü. İrkilmekten kendimi alamadım. Her yanı ışıl ışıldı. Neredeyse evin bütün ışıkları yanıyordu. Hem bahçenin içinde hem de villanın demir parmaklıklarının dışında bir yığın araba park etmişti. Villada gerçekten bir toplantı yapılıyordu. Korkmamı gerektiren bir şey olamazdı. Bunca insanın toplandığı bir yerde kimse bana bir kötülük etmeye kalkışamazdı. Rahatlar gibi oldum. Dar toprak yolda Honda'yı park edip dışarıya çıktım. İster istemez etraftaki arabalara şöyle bir göz attım. Çoğu pahalı ve lüks arabalardı. Dikkatimi çeken husus aralarında resmi plakalı araba olmamasıydı. Bu biraz ilginçti. En azından bir resmi polis otosu bulmayı bekliyordum. Kolumdaki saate baktım. Tam 9.30'tu. Zamanı ayarlamıştım. Demir parmaklı kapıyı açıp içeriye süzüldüm. Çakıllı yolda yürürken elimde olmadan sinirlerim yeniden gerilmeye başlamıştı. Ne ile karşılaşacağımı hala tam olarak kestiremiyordum. Sert bir rüzgar vücudumu yadayarak geçti. Fosforlu saatimin yelkovanı tam buçuğu gösterirken kapının zilini çaldım. Yan taraftaki ince ve dar camdan antrenin tüm aydınlığı dışarıya vuruyordu. Kapı fazla beklememe fırsat kalmadan açıldı. Karşımda Leman Hanım duruyordu. Doğrusu kapıyı açan kişinin o olacağını hiç tahmin etmemiştim. Duraladım bir an. Kibar bakışlı nazik kadın gülümseyerek, "Hoş geldiniz Taner Bey. Lütfen içeri buyurun," dedi. "Biz de sizi bekliyorduk." Konuşamadım önce. Daha önce yaşadığım kabus sanki tekerrür ediyordu. Adımı içeriye atamadım. "Hadiye Hanım burada değil mi?" diye sordum. Aynı gülçe çehreyle, "Endişelenmeyin, burada," dedi. "Herkes burada. Herkes de kimi kastediyordu acaba?" Kaşlarım ister istemez çatılmıştı. "Başka kimler var bu toplantıda?" dedim. Nazik bir edayla kolumdan tutup beni içeri çekti. "Az sonra hepsini göreceksiniz. Telaşlanmayın. Önce trenç kotunuzu alayım." Aynı anda nereden çıktığı belli olmayan hizmetçi Zehra birden beliriverdi. Bir koşu gelip sırtımdan trenç kotumu çıkarmaya yardım etti. Kadının gözleri garip bir şekilde parlıyordu. Bir anormallik olduğunu sezinlemiştim. Dayanamayarak Leman Hanım'a sordum. "Burası sizin eviniz mi? Lütfen sakin olun. Az sonra bütün beyninizdeki suallerin cevabı verilecek," dedi. "Kim verecek?" diye sordum. "İstediğiniz kişiler." Ne demekti şimdi bu? Neyi ve kimleri kastediyordu? Fakat beni asıl şaşkınlığa boğan şey, alt kattaki aydınlık salonun açık duran kapısının önünde birden beliren bunca yıllık arkadaşım ve dostum Ersin Karadayı ile karısı Sacide'nin görünmesi oldu. Neredeyse şaşkınlıktan küçük dilimi yutacaktım. Kekeleyerek, "Ne işiniz var sizin burada?" diye sordum. Sacide mahcup nazarlarını adeta benden kaçırarak önüne bakıyordu. Ersin bir iki adım atıp boynuma sarıldı. İçtenlikle beni yanaklarımdan öptü. "Az sonra her şeyi anlayacaksın. Sana karşı bir kusur işledik. Ama bunun için itiraf edeyim ki kendi adıma suçluluk hissetmiyorum. Kızgınlığını da anlayışla karşılamaya hazırım. Allah'ını seversen Ersin, söyle neler oluyor. Hayırlı şeyler, hayırlı," dedi. Beni kolumdan çekerek salona doğru sürükledi. İçeriye girince irkilmekten bir kere daha kendimi alamadım. Salonda bir yığın insan vardı. Beni görünce hepsi ayağa kalktılar. Ama asıl şaşkınlığım onların yüzlerine bakınca doğdu. Hepsini tanıyordum. Bana en yakın olanı koyu renk elbisesi içindeki otel güvenliğinden sorumlu olan adamdı. Hemen yanında da resepsiyonist kız duruyordu. Güvenlik elemanı mahcup bir edayla "Hoş geldiniz beyefendi," diye mırıldandı. "Umarım size oynadığımız o oyun için bizi bağışlarsınız." Yanındaki kız da sırıtıyordu. Demek her şey bir tertipti. Hiç olmazsa o kadarını anlamıştım. Bakışlarımı kızın yanında duran Tonguç'a çevirdim. Sırtında şık gri bir takım elbise vardı. Boyun bağı ipektendi. Suratındaki o yılışık ifade kaybolmuştu. Önüne geldiğimde "inanın ben masumum," diye fısıldadı. Bütün fikir betülündü. Neredeyse aklımı oynatacaktım. Sen diye mırıldandım öfkeyle ama cümlemin sonunu getiremedim. Benim yerime o konuştu. "Adım Turgut Terek. Betül'ün amcazadesiyim." Gülerek ilave etti. "Lütfen inanın. Bu kez gerçekleri söylüyorum." Öylesine şaşkındım ki yaklaşan Turgut'u neden sonra fark ettim. Hiddetle yüzüne bakarken "Ya siz kimsiniz?" diye sordum. Sesimin çok boğuk ve öfkeyle çıktığını duymuşuyordum. "Önce şunu ifade edeyim. Romanlarınızın hayranı ve sıkı bir okuyucunuzum. Kim olduğuma gelince ben Betül'ün ağabeyiyim. Buradaki herkes de şahitimdir. Ama diye kekeledim. "Haklısınız, buradaki herkes gibi ben de oyunun bir parçasıyım. Bir suçlu aramak gerekirse bütün vebal sevgili kız kardeşimin boynundadır. Oyunun kötü karakteri olarak en zor rolü bana yükledi." Şaşkınlıktan ağzımı açamıyordum. Neden sonra yaşlı bir kadının yanıma yaklaştığını fark ettim. Kadına bakar bakmaz onun da kim olduğunu çıkardım. Beyoğlu'nda Betül'le alışverişe çıkan kadındı bu. "Hoş geldiniz Taner Bey," dedi yumuşacık bir sesle kadın. "Benim kim olduğumu herhalde tahmin etmişsinizdir. Betül'ün annesiyim. Maşallah bayağı yakışıklı delikanlıymışsınız. Ne yazık ki o gün sizi daha dikkatli inceleme fırsatı bulamamıştım." Kıpkırmızı kesilmiştim. Fakat kimseye bağırıp çağıracak halim yoktu. Yaşlı kadının yumuşacık elini sıkmak zorunda kaldım. Utanmasam öpecektim de. Çünkü bana oynanan oyunun mahiyetini az buçuk anlamıştım artık. Turgut yanıma yaklaştı. Dostça bir eda ile koluma girdi. "Aslında burada bulunması gerekecek birkaç kişi daha var," dedi. "Sizi belki rahatlatacak ve beyninizdeki şüphe kırıntılarını silecek kişiler." "Gayri ihtiyari kim mesela?" deyiverdim. İstinye'deki Tonguç'un evi diye bildiğiniz yeri size gösteren bakkal ve Fatih'teki yufkacı. Onlar bu komplonun para ile tutulmuş figüranlarıydı. Ne yaptıklarını bilmiyorlardı ama Betül onları daha evvel de maddi olarak epey tatmin edip bu oyuna alet etmişti. Kendimi aptal yerine konmuş gibi hissediyordum ama yine de içimde tarifsiz bir sevinç dalgasının yer aldığını ve tüm benliğimi kapladığını da inkar edemezdim. Salonu gözlerimle bir taradım. Herkes mütebessim bir şekilde yüzüme bakıyordu. Mutluydular ama oyunun baş aktörü hala ortalarda görünmüyordu. Turgut'un kolunu ısırıp sordum. Ya Hadiye? O nerede? Hadiye diye biri yok, Taner Bey dedi. Peki Sadiye? Sualimin cevabı Sacide'den geldi. Üzgünüm Taner. Sadiye de yok. O yemekte benim uydurduğum iki isimdi sadece. Aptal aptal arkadaşımın karısının yüzüne baktım. Hiçbir şey anlamıyorum diye söylendim şaşkınca. Bütün bunlara ne gerek vardı? Neden böyle bir oyun oynandı bana? Cevabı Turgut'tan aldım. Bunu size açıklayacak tek kişi kardeşim Betül'dür. Nerede o? Parmağıyla tavanı işaret etti. Yukarıda sanırım sizi bekliyor. Nerede olduğunu tahmin etmişsinizdir. Ağır ağır başımı salladım. Anlamıştım. Cinayet sahnesinin işleneceği yatak odasında olmalıydı. Bakışlarım herkesi bir daha dolaştı. Mütebessim çehrelerde sanki daha ne bekliyorsun? Koştan yukarıya der gibi bir mana vardı. Kısa bir tereddüt geçirdim. Herhalde asıl sorularımı cevaplandıracak olan kişi sevgilimdi. Kalbim gümbür gümbür atmaya başlamıştı bile. Fakat heyecanımdan gereği kadar hızlı hareket edemiyor, belki de tanımadığım bunca yabancının yanında utanıyordum. Duraklamam geçince hızlı hızlı yürüyerek salondan çıktım. Salonda birden ani bir sessizlik oluşmuştu. Anlaşılan bekleşenler Betül'le karşılaşmamdan hala endişe duyuyorlardı. Merdivenlerin başında bir an tekledim. Arkamdan kimse salondan dışarıya çıkmamıştı. Betül'le son ayrılık sahnemiz gözlerimin önüne geldi. Onu ziyadesiyle tahkir edip kovmuştum dairemden ve Betül şimdi masumiyetini ispat etmişti. Zor durumda kalan bendim ama neden? Neden bana böyle bir oyun oynanmıştı? Üçüncü basamakta kalbim tıkanır gibi durdum. Onunla karşılaşmaktan korkuyordum. Onu ne kadar çılgınlar gibi seversem seveyim, ilk karşılaşmada çıkacak kıvılcımlar her şeyin yerine oturduğunu düşünmeye başladım. Şu anda aramızdaki ilişkiyi yeniden zedeleyebilirdi. Bir basamak daha çıktım. Karşılaşmaya hazırlıklı değildim. Acaba bana nasıl davranacaktı? Aşağıdaki tüm insanlar beni yukarıya gönderdiğine göre Betül buradaki buluşmamızın özel olmasını istemişti kuşkusuz. Ve aptal kafam diye söyleniyordum içimden. Bu ikiz kardeş hikayesini inanmamam gerekirdi. Aynı yumurta ikizleri bile olsa mutlaka birbirlerinden ayırt edilmeleri gerekirdi. Anlamadığım ufak makyaj hileleriyle doğum dekesi ve çifte bene enayi gibi kalmıştım. 2-3 basamak daha çıktım. Telefonlardan şüphelenmeliydim hiç olmazsa diye düşünüyordum. Fakat son basamağa geldiğimde ayağım havada kaldı. İlk telefonu aldığımda Betül yanımdaydı ve o ses kesinlikle ona aitti. Bunu nasıl gerçekleştirebilmişti? Yoksa hayır, artık şüpheye yer yoktu. Diğer insanların hepsinden kuşkulanabilir, bana yeni bir oynamaya kalkıştıklarını düşünebilirdim. Ama aşağıda Ersin'i gördükten sonra yeni bir oyun ihtimali söz konusu olamazdı. O gerçek ve bana sadık bir dosttu. İçimdeki son şüphe kırıntılarını atarak yatak odasının kapısına geldim. Sevgilim içerideydi ve şimdi oynadığı oyunun keyfini çıkaracaktı. Doğrusu beni çok üzmesine rağmen haklıydı da. Ona gereken ihtimamı göstermemiş, hafife almıştım. Usulca kapıyı tıklattım. Cevap yoktu. Kısık sesle "Betül benim" dedim. Yine ses yoktu. Kapıyı vurduğumu mutlaka duymuş olmalıydı. Zaferinin keyfini çıkaracaktı anlaşılan. Bir daha vurdum kapıyı. Sonra usulca araladım. Oda zifiri karanlıktı. Odanın koyu gölgeleri koridorun ışıklı bölümüne aksetti. Beni karanlıkta bekliyor olmalıydı. İçeri süzüldüm. Derin bir sessizlik. Gözlerimi karanlığa alıştırmaya çalıştım. Birkaç saniye karanlığa uyum sağlayınca kadar kapının önünde bekledim. Koridorun arkamdan vuran ışığı yatak odasını kısmen aydınlatıyordu. Betül cevap vermiyordu. Yoksa yanlış bir odaya mı girmiştim? Kastedilen yatak odası burası olmalıydı. O tatsız tecrübeyi de burada yaşamıştık. Neden sonra yatakta belli belirsiz bir kümbelti görebildim. Hareketsiz uzanmış yatan bir vücut. Sevinç içindeydim. Nihayet ona kavuşmuştum. Kendini biraz naza çekmesi çok doğaldı. Aklımca şaka yapmaya çalıştım. Betül ben geldim. Yatakta hafif bir kıpırdanma oldu. Sonra komodinin üzerindeki gece lambası yandı ve odayı sarıloş bir ışık kapladı. Şimdi sevgilimi bütün ihtişamıyla görebiliyordum. Sırtında ördek yeşili dekolte bir elbise vardı. Uzun ve yandan yırtbaçlı, ayağında sivri topuklu urgan pabuçlar, saçları berberden yeni çıkmış gibiydi. Ama elindeki tabancayı neden sonra görebildim? Yüzümdeki mütebessim ifade birden donuklaştı. O silahı tanımıştım. İki gece önce benim de bu odada ateş ettiğim tabancaydı. Namluyu bana doğru yönetmişti. Duraladım birden. Yine mi oyun oynayacaktık? Bana bıkkınlık gelmişti artık. Lütfen kaldır şu sevimsiz silahı sevgilim diye fısıldadım. İşte geldim. Senden özür dilemeye hazırım. Dün seni kırdığımın, haksız yere incittiğimin farkındayım. Sesini çıkarmadan donuk nazarlarla beni süzmeye devam etti. Seni kollarımın arasına almak, doyasıya öpmek istiyorum. Ama kabul et ki sen de beni epey üzdün ve çektirdin. Akla hayale gelmez oyunlar oynadın. Gerçekten çok aptalmışsın, diye dişlerinin arasından fısıldadı nihayet. Sana oyunu sonunda benim kazanacağımı söylemiştim ama inanmadın. Gülümsemeye çalıştım. Haklısın dedim. Kadının fendi erkeği yendi. Ha şunu bileydin. Ben istediğim her şeyi elde ederim. Ve senden daha zeki biriyim. Bunu kabul etmek zorundayım sevgilim. Kes şu sevgilim diye konuşmayı. Ben sevgilim falan değilim. Bakalım bu sefer son oyununu ne kadar sürdürecekti. Onu bir an evvel sarıp sarmalamak, öpücüklere boğmak niyetindeydim. Bir iki adım daha atıp karyolaya yaklaşmak istedim. Dur, yerinde kal diye bağırdı. Yoksa beni öldürecek misin diye sırıttım. Aptal, hala bunun oyun mu olduğunu sanıyorsun? Sanmıyorum, eminim. Seni üzdüğüm için şimdi hıncını alıyorsun. Ama beni yeterince üzdün zaten. Hani neredeyse hasta da ediyordun. Gayene erişmiş sayılırsın. Bırak artık bir numaraları da kollarıma gel. Kaybettiğimiz zamanı telafi edelim. Yanılıyorsun Taner. Seni burada vuracağım. Güldüm yine. Aşağıdakiler bana her şeyi anlattılar. Turgut'un kardeşin olduğunu biliyorum artık. Hadiye sensin. Aslında bakarsan öyle biri hiç olmadı zaten. Ersin'le Sacide'yi de henüz dinleyemedim ama herhalde onların da anlatacağı geçerli bir nedenleri vardır. Annen de pek beğendi. Betül pis pis sırıttı. Yüzündeki ifadenin çok gergin olduğunu odaya girdiğimden beri ilk kez o zaman sezinledim. Yazık, çok yazık dedi. Kendime gerçekten kızıyorum. Senin zeki biri olduğunu düşünmekle hata etmişim. Gözünün önündeki gerçekleri bile kavrayamayan biriymişsin. Seni dün son kere uyarmış, önünde sonunda intikamımı alacağımı söylemiştim. Ne intikamı diye sordum. Hala anlamadın değil mi? Değil. Gerçekte kim olduğumu. Gülümsemeye devam ettim. Benimle oyuna devam etmek istiyordu anlaşılan. Söyle bakalım kimsin sen? Semiramis'i hatırlıyorsundur umarım. Kimi? Semiramis'i. 2 sene önce tıpkı bana yaptığın gibi kapının önüne koyuverdiğin o saf ve masum sevgilini. Hayretle yüzüne baka kaldım. Gerçekten de 2 sene evvel Semiramis diye bir kızla geçici bir maceram olmuş ve yaklaşık 6 ay kadar süren bir beraberlikten sonra ayrılmıştık. Betül hırlar gibi devam etti. O benim ablamdı. Ürperdim. İnanmıyorum. Kelimesi ağzımdan dökülüverdi. İnsandan inansan iyi olur. Ona ettiğin kötülükten bir türlü yakasını kurtaramadı. Seni hiç unutamadı. Ve aşkınla da yataklara düştü. 6 ay önce de intihar etti. Gazetelerde okumadın mı yoksa? Şaka mıydı bu? Sıradan gelip geçici bir ilişkiydi ve anımsadığım kadarıyla kendi rızalarımızla ayrılmıştık. Medeni bir şekilde. Ayrıca bir kız kardeşi olduğundan da bana hiç söz etmemişti. Onun kardeşi yoktu dedim. Yanılıyorsun dedi. Turgut ve ben onun kardeşleriyiz. Ablam intihar ettiği gün senden intikam almaya yemin ettim. Hem de ona oynadığın oyun gibi burnundan fitil fitil getirerek. Kendimi sana aşık edecek ve sonra da seni terk edecektim. Tıpkı onun gibi hasta olmanı, sevda yüzünden aklını yitirmeni istiyordum. Az daha başarılı da olacaktım. Bir ara aklını kaçırdığını bile zannettim. Ama bu oyunu başarılı uygulayamadım. Tabii her şeyi önceden planlamıştım. Çıldırmazsan seni vuracaktım. Yalan diye bağırdım. Bana şimdi de yeni bir oyun oynuyorsun. Yetti artık, bıktım bunun numaralardan. Lütfen kes şu oyunu. Betül birden yerinden fırladı. Yataktan sıçrayarak karşıma dikildi. Tabanca hala üstüme yönelikti. Pekala, istediğin gibi olsun. Demek Semiramis numarasını yutmadın. Yutmadım tabii. O kişiliksiz bir kızdı. İlişkimizin daha fazla devamı da adeta imkansızdı. Ama onun bir zamanlar hayatıma girdiğini kimden öğrendin? Ersin ağabeyden tabii. Kimden olacak? Bay canına. Onu bu kadar yakın mı tanıyorsun? Ondan ziyade Sacide ablayı. Çocukluğumdan beri bunu tahmin edemezdin. Kaldır artık şu tabancayı da aramızdaki meseleleri daha makul bir tarzda tartışalım. Olmaz dedi Betül. Seni öldürüp öldürmemek hususunda henüz kararsızım. Lütfen Betül, silahlardan hoşlanmadığımı biliyorsun. Ayrıca şu şakaların canıma yetti. Seni kucaklayıp öpmek istiyorum. Sahiden buna izin vereceğimi mi sandın? Durup kara gözlerinin içine baktım. İstemiyorsan çekip giderim. Öyle yağma yok. Önce hesap vereceksin. Ne hesabı? Beni küçük düşünmenin, küçümseyip hor görmenin hesabını. Ne yapmamı istiyorsun ki? Aşağıda herkesin huzurunda beni çılgınlar gibi sevdiğini, çok zeki bir kız olduğumu ve benle evlenmeye can attığını söyleyeceksin. Tepem attı birden. Buna ne gerek var diye bağırdım. Birbirimizi seviyorsak bu yalnızca bizi ilgilendiren bir konudur. Şayet evlenmeye karar vermişsek o da bizim kararımızdır. Hayır dedi. Herkesin huzurunda senden zeki bir kız olduğumu ilan edeceksin. Neden? Ben öyle istiyorum da ondan. Bu talebinin nedenini öğrenmek istiyorum. Kırdığın onurumun telafisi için. Saçmalama. Ben senin onurunu filan kırmadım. Kırdın. Öyle bile olsa bu ikimiz arasında halini gerektiren bir mevzu. Niye herkesin içinde bunu tartışacağız ki? Velev ki senin gururunu kırmış olsam bile bunu baş başayken bilmeden ve istemeyerek yapmış olmalıyım. Niye el alemin önünde özür dileyecekmişim? Çünkü onlarla iddiaya girdim. Hayretle yüzüne baka kaldım. Ne dedin ne dedin? Onlarla iddiaya mı girdin? Evet. Yani annenin, ağabeyinin, kuzeninin yanında senden özür dileyeceğimi ve benden daha akıllı biri olduğuna dair bir iddiaya mı tutuştun onlarla? Aynen öyle. Ya bunu yapmazsam? Betül mahzun mahzun yüzüme çevirdi gözlerini. Bir iki saniye süzdü beni. Sonra seni vururum diye mırıldandı. Bu bahsi kaybedemem. Çünkü onurum her şeyin üstündedir. Sen zeki değil, aptalsın diye homurdandım. Aklı başında bir insan ne böyle bir iddiaya tutuşur ne de böyle bir eyleme kalkışır. Ağlamaklı bir yüzle suratıma bakmaya devam ediyordu. Evet, aptalca bir şeydi yaptığım. Bu yüzden de çok acı çektim ama ne yazık ki başka çarem yok. Çabuk kararını ver. Ya kabul et ya da reddet. Reddedersem gerçekten bana ateş edecek misin? Evet, bu da bir oyun olmalı. Kendinin zeki olduğunu iddia eden biri bu denli aptalca bir oyuna kalkışmaz. Ani bir hareketle tabancayı yatağın üzerine attı. Sen kazandın diye mırıldandı. Haklısın, seni vuramam. Yüreğim kaldırmaz. Sevgilim, gel buraya, sana sarılmak istiyorum. Bu komediye bir son vermek zamanı artık. Geldi. Hayır, aşağı in ve bu evi terk et. Kimse seni durduramayacaktır. Bana red cevabı verirsen sana ateş edemeyeceğimi tahmin ediyordum. Ama artık birlikte olamayız. Saçmalama, sana karşı en ufak bir kırgınlığım yok. Taktiğin çok fantastikti. Kim böyle çılgınca bir oyuna tevessül eder ki? Beni aslında zekice manevralarla kandırmayı mükemmelen başardın. Yine de anlamadığım bazı numaraların oldu. Olağanüstü zekanı da kabul ediyorum. Fakat bazı sorularıma da cevap ver. Neticeyi ve ne yapacağımı sonra karar veririz. Betül omuzları düşük, sor bakalım dedi. Gerçekten İzmirli bir aileden mi geliyorsunuz? Hayır, Fatih kökenliyiz. Sacide'yi oradan mı tanıyorsun? Evet, kapı komşumuzdu. Onu çok severim. Arkadaşımın karısı olduğunu biliyor muydun? Önce hayır, sonra abimden tesadüfen öğrendim ve onları da planıma dahil ettim. Ersin abinin seni yemeğe çağırması sırf benim isteğimle oldu. Beynindeki ilk şüphe tohumlarını o gece atacaktım. Seni çok sevdiğimi Sacide ablaya anlattım. Yapacağım numarayı da söyledim. Müzmin bekar olduğun için Ersin ağabey bu fikre bayıldı. Bunun hesabını ondan sonra soracağım diye homurdandım. Ama seni çılgın gibi sevdiğimi biliyordun. Niye böyle garip bir oyuna kalkıştın? Betül başını salladı iki yana. Beni istediğim kadar sevdiğine emin olmadım. Bana gerçekten kul köle olmanı diliyordum. Seninle sadece cinselliğin verdiği bir bağlıktı. Gerçek sevginin, fedakarlığın izi yoktu davranışlarında. Her eline geçen fırsatta beni küçümsedin. Aman Allah'ım, ne romantizm. Öyle, ben onu istiyordum. Sonra sana kök söktürmek için ikiz kardeş numarasına başvurduk. Sacide de bu oyuna bilerek girdi değil mi? Gayet tabii. Ona telefon ettiğini biliyorum. İkiz kardeş numarasını onun ağzından duymak istiyordun. Kaşlarımı çatarak yüzüne baktım. Biraz da şu hadiyeden bahset bakalım. Sevgilim ilk defa gülümsedi. İyi numaraydı değil mi? Nasıl da yutturdum sana. Onun kimliğine büründüğüm zaman biraz daha ağırbaşlı, vakur ve ciddi göründüm. O doğum lekesi ve benderi nasıl yaptın? Çok kolay, basit makyaj hileleriydi. Bender ise yapıştırmaydı. Bir ara mutfakta benderimi ellerken düşecekler diye ödüm koptu. Ama neyse ki düşmediler. Oteldeki numarayı nasıl ayarladın? Bak, o biraz zor oldu. Otel müdürü abimin arkadaşıydı. Villada o gece geçiremeyeceğimizi biliyordum. Senin dairene de dönemezdik. Bir otele gitmemiz en mantıklı çözümdü. Buraya en yakın otel oydu. Oraya gideceğini tahmin ettim.